Üçüncü dalga, Alvin Toffler, altıncı kaset, birinci yüz. Sayfa numarası 269. Los Angeles'taki sigorta şirketinde çalışanlar işe gidip gelmek için yılda 37.4 milyon kilowatt kullanmaktaydılar. Buna karşılık enformasyonu iletmek için çok az enerji gerekir. Tipik bir bilgisayar terminali işlediği sırada 100-125 watt kadar kullanır. Telefonsa 1 watt ve belki de daha az kullanır. Ne kadar haberleşme aracına ihtiyaç olacağı ve bunların ne kadar uzun süre kullanılacağı konusunda bir takım tahminlerde bulunan NIST, çalışanların gidip gelmesi yerine haberin gidip gelmesini sağlamanın otomobil kullandığı zaman 29'a 1, normal olarak doldurulmuş bir kitle taşıma aracı kullanıldığı zaman 11'e 1, tam kapasiteyle doldurulmuş bir kitle taşıma aracı kullanıldığında ise 2'ye 1 oranında daha avantajlı olduğunu hesaplamıştır. Bu şekilde yapılan bir hesabı sonuna kadar götürünce görülmüştür ki 1975 yılında kent dışında işe gidip gelmeler %12 ile 14 gibi düşük bir oranda azaltılıp yerine telekomünikasyon getirilmiş olsaydı Amerika 75 milyon varil benzin tasarruf etmiş ve böylece yurt dışından benzin ithal etme ihtiyacını duymamış olurdu. Bunun Amerika'nın ödemeler dengesi ve Orta Doğu politikası üzerindeki etkisi önemsenmeyecek kadar küçük olmazdı. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde benzin ve enerji fiyatları artacak, oysa akıllı daktiloların, telefotokopilerin, audio ve video bağlantılarının, ev tipi bilgisayarların fiyatı ve kullanılış masrafı hızla düşecektir. Bu da üretimin hiç olmazsa bir bölümü ikinci dalga çağının tipik yöntemi olan merkezi büyük iş yerlerinden çıkarmanın daha karlı olmasını sağlayacaktır. Buna aynı yönde başka baskıları da ekleyebiliriz. Şirketler ve devlet kuruluşları işi eve ya da bir ara önlem olarak önce çevre iş merkezlerine aktarmanın şu anda taşınmaz mal için yapılan korkunç masrafları büyük ölçüde düşürebileceğini fark edeceklerdir. Merkezi bürolar ve üretim tesisleri küçüldükçe taşınmaz mala, ısıtmaya, havalandırmaya, aydınlatmaya, korumaya ve bakıma harcanan para da azalır. Arsa, işanı, fabrika binaları, fiyatlarının ve bunlarla ilgili vergilerin durmadan artmasıyla bu giderleri azaltma çabaları da işin büyük merkezlerden dışarıya doğru kaydırılmasını kolaylaştıracaktır. İşin dışarıya doğru kaydırılması ve işe gidip gelmelerin azalması, kirlenmeyi ve dolayısıyla temizleme faturasını da azaltacaktır. Çevreyi korumaktan yana olanlar, şirketleri yaptıkları kiri temizleme masrafını ödemek zorunda bıraktıkça daha az kirletici çalışmalar, dolayısıyla işin büyük merkezi iş yerinden küçük merkezlere, hatta daha iyisi evlere aktarılmasını da cazip kılacaktır. Ayrıca çevreyi korumaktan yana olanlar, bu konuda bilinçlenmiş olan vatandaşlar otomobillerin zararlarına karşı savaş açıp şehirler arası yolların yapımına karşı çıktıkça ya da kentin bazı yerlerine otomobillerin girmesini yasaklattıkça kendileri de bilmedikleri halde işin büyük merkezlerden dışarıya kaymasını desteklemiş olmaktadırlar. Elektronik köşkü toplumsal etkenler de desteklemektedir. İş günü kısaldıkça kısalmaktadır, buna oranla işe gidip gelme süresi uzadıkça uzamaktadır. Zaten 8 saatlik bir çalışma için işe gidip gelmeye 1 saat ayırdığına içerleyen bir kişinin çalışma saatleri azaldığı takdirde işe gidip gelme süresinin çalışma süresine oranı ne kadar yüksekse bu gidip gelme o derece saçma, bıktırıcı, bezdirici gelebilir. Bu konudaki direniş arttıkça işverenler büyük, merkezi iş yerinde çalışanlara verdikleri primi arttırırlar. Buna karşılık öbür taraftan da yolda daha az zaman kaybetmek, daha az yıpranmak uğruna daha da düşük ücretle çalışmaya razı olanlar vardır. Bu seçenek de işin büyük merkezlerden uzaklaştırılmasını sağlayacak yönde bir unsurdur. Son olarak değerlerde de aynı yönde bir değişiklik görülmektedir. Küçük kentin ve kırsal kesimin çekiciliğinin artması yanında birim olarak aile konusundaki tutumumuzda da köklü bir değişiklik göze çarpmaktadır. İkinci dalga süresince toplum tarafından onaylanan standart aile tipi olan çekirdek ailenin bir bunalım geçirdiği belli oluyor. Geleceğin ailesini bundan sonraki bölümde inceleyeceğiz. Burada Amerika'da ve Avrupa'da aileyi daha sağlamlaştırma yönünde önlemler alınmasını amaçlayan isteklerin arttığını söylemekle yetineceğiz. Tarih boyunca aileyi kaynaştıran şeylerden birinin de işin ailece birlikte yapılması olduğunu belirtmekte yarar vardır. Bugün bile birlikte çalışan çiftler arasında boşanma oranının daha düşük olması ihtimali çoktur. Elektronik köşk, karı koca ve hatta belki çocukların bir bütün halinde bir arada çalışması olanağını büyük ölçüde sağlamaktadır. Aile yaşamını savunanlar, işin eve aktarılması olgusunda yatan bu imkanları fark ettikleri zaman, büyük olasılıkla bu sürecin alınacak siyasal önlemlerle hızlanmasını isteyeceklerdir. İkinci dalga çağının ilk günlerinde işçiler 10 saatlik iş günü için boğuşup duruyorlardı. Birinci dalga sırasında böyle bir istek kimsenin aklına gelmezdi. Belki de yakında evde yapılabilen her şeyin evde yapılmasını isteyen işçi akımlarıyla karşılaşırız. Birçok işçi bunun bir hak olduğunu iddia ve ısrar edecektir. İşin bu şekilde yer değiştirmesinin aile yaşamını güçlendirdiğinin anlaşılması ölçüsünde bu istek, çeşitli siyasal, dinsel ve kültürel inançlara sahip kimseler tarafından da desteklenecektir. Elektronik köşk için verilen bu savaşım, geçmişin ikinci dalgasıyla geleceğin üçüncü dalgası arasındaki daha büyük kavganın ancak bir bölümüdür. Ve bu kavga, yalnız yeni teknik gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirmek için can atan teknik adamları ve şirketleri değil, çevre korunmasından yana olanları, yeni bir yaşam tarzını savunan reformcu işçi örgütlerini ve muhafazakar kiliselerden tutun en aşırı kadın hakları savunucularına, siyasal gruplara kadar geniş bir örgütler koalisyonu aileye yeni ve daha tatmin edici bir gelecek sağlama kavgasında bir araya getirilebilir. Belki de elektronik köşk, yarının üçüncü dalgasını savunan güçleri bir araya toplayan odak noktası olacaktır. Merkezi ev olan bir toplum. Eğer elektronik köşk yaygınlaşırsa, birbirine bağlı bir sürü önemli toplumsal sonucu da birlikte getirir. Bu sonuçların birçoğu, çevre korunmasından yana olanları, teknoloji isyancılarını memnun edeceği gibi iş adamlarına da yeni fırsatlar getirir. Toplum üzerindeki etkisi. Nüfusun önemli bir bölümünün evde çalışması topluluğa büyük bir istikrar getirir. Oysa bugün değişikliğin çok olduğu bölgelerde bu erişilmez bir hedef gibi görünmektedir. Eğer çalışanlar işin bir bölümünü ya da tümünü evde yaparlarsa, birçoğu şu anda söz konusu olduğu gibi her iş değiştirişte ev değiştirmek zorunda kalmazlar. Bu zoraki hareketliliğin, bireyin üzerindeki baskıların ve geçici kişisel ilişkilerin azalması, toplum yaşamına katılmanın çoğalması sonucunu getirir. Bugün bir aile bir semte taşındığı zaman, eğer o aile bireyleri 1-2 yıl içinde yeniden bir başka yere taşınmak zorunda kalacaklarını hissediyorlarsa, çevredeki örgütlere katılmak, sıkı fıkı ahbaplıklar kurmak, yerel politikaya bulaşmak ve genel olarak o topluluğun yaşamına kendilerini adamak için pek can atmazlar. Elektronik köşk insanın kendisini içinde bulunduğu topluluğun bir parçası gibi hissetmesine, kilise, kadın kolları, kulüp, gençlik örgütleri gibi kuruluşlarla ilişki kurmasına yardımcı olur. Çevre üzerindeki etkisi. İşinin tümünün ya da bir bölümünün eve aktarılması yalnızca yukarıda da anlatıldığı gibi enerji ihtiyacının azalmasını sağlamaz, enerjinin merkeziyetçilikten kurtulmasına da yol açar. Birkaç gökdelen işanına ya da yayıldıkça yayılan bir sanayi tesisine yoğun miktarlarda enerji getirmek ve dolayısıyla enerji üretimini son derece yoğun bazı merkezlerde toplamak yerine elektronik köşk, enerji talebinin yaygınlaşmasını sağlar ve böylece güneşten, rüzgardan ya da başka bir kaynaktan elde edilen enerjinin kullanılmasını kolaylaştırır. Her evde küçük çapta üretilen enerji, şimdi ihtiyaç duyulan merkezi enerjinin hiç olmazsa bir bölümünün yerini alabilir. Böylelikle en azından iki nedenle çevre kirlenmesinin de azalmasını sağlar. Önce küçük çapta olmak koşuluyla yenilenebilen bir enerji kaynağına dayanmak, çevreyi çok kirleten yakıtlara duyulan ihtiyacın azalmasını sağlar. Sonra birkaç kritik noktada çevreye yığılan çok kirletici maddelerin daha küçük ölçüler içinde kullanılmasını mümkün kılar. Ekonomi üzerindeki etkisi. Böyle bir sistemde bazı iş kollarında gerileme olur, bazıları ise gelişir, zenginleşir. Kuşkusuz elektronik, bilgisayar ve haberleşme sanayileri gelişir. Buna karşılık petrol şirketleri, otomobil sanayi ve ticari amaçlarla kullanılacak taşınmaz malların satışıyla uğraşanlar bu değişikliğin zararını görürler. Küçük boy bilgisayar mağazaları ve enformasyon servisleri iyi iş yapar. Buna karşılık posta servisinde gerileme olur. Kağıt yapımcılarının işi azalır. Hizmet endüstrilerinin çoğu ve daha çok büro çalışması yapılan işler bu değişiklikten karlı çıkar. Daha derinlere doğru inersek, eğer vatandaşlar kendi elektronik terminal ve aygıtlarını alıp onların sahibi olurlarsa artık memur olmaktan çıkar, kendileri de girişimci durumuna gelirler. Yani işçiler üretim araçlarının sahibi olurlar. Sonra evlerde çalışan bu kişiler taahhüt işlerine girmek için küçük ortaklıklar, makinelere sahip olmak için kooperatifler kurabilirler. Bu yolla türlü ilişki ve örgütlenme şekillerini gerçekleştirmek mümkün olur. Psikolojik etkisi. Gittikçe daha çok soyut simgelere bağlı olan bir iş dünyası şeklinde çizilen bu tablo akla bize yabancı gelen, zihinsel çalışma, yaratıcılığa ve kişiliğe şimdikinden daha az yer veren bir çalışma ortamı getirebilir. Oysa evde çalışmak hem evde hem de evin bulunduğu semtte yüz yüze gelmek suretiyle duyguya yer veren ilişkiler kurma olanağını bol bol sağlar. Birçok bilim kurgu kitabında ileri sürüldüğünün tersine insanla insanlığın arasına bir elektrik perdesi gerilmez. Diğer insanlarla ancak dolaylı ilişkiler kurabileceğimiz iddiası doğru değildir. Yarının toplumu biri gerçek, öbürü dolaylı olmak üzere iki tür insan ilişkisine de yer verecektir. Kuşkusuz birçok şekiller ve geçici yöntemler denenecektir. Pek çok insan kısmen evde çalışacak, kısmen de dışarıda. Bazı insanlar aylarca yıllarca evde çalışacak, sonra dışarıda bir işe girecek ve belki daha sonra yine eve dönecektir. Ve tabii herkes evde çalışamaz. Belki çalışmak da istemez. Kuşkusuz ücret konusunda da bir takım anlaşmazlıklar bizi beklemektedir. İşte kişiler arası ilişkilerin dolaylı olup da duygusal karşılaşmalar yüz yüze gelişler evde olursa toplumun durumu ne olur? Ya kentlerin durumu, işsizlik sayısı? Böyle bir sistemde işsiz olmak ne anlama gelir? İşsiz olmamak ne anlama? Bu gibi soruları ve sorunları elimizin tersiyle bir kenara itmek saflık olur. Yanıtlayamadığımız sorular olabilir, belki büyük güçlükler de olabilir ama aynı zamanda önümüzde yeni olanaklar da vardır. Yeni bir üretim sistemine geçmekle geçmiş çağın belki en zor sorunları artık önemlerini yitireceklerdir. Söz gelişi, feodalite çağındaki çalışma koşullarının kötülüğü, o düzenin tarım sistemi kaldığı sürece düzeltilemezdi. Köylülerin isyanı, soyluların fedakarlığı, dinsel ütopyacıların çabaları bu kötü durumu düzeltmeye yetmemişti. Bu çalışma koşulları kendisine özgü başka kusurları olan fabrika sistemi gelinceye dek sürüp gitti. Aynı şekilde işsizlik, işin son derece tek düze oluşu, aşırı uzmanlaşma, bireyin kötü muameleye maruz kalması, düşük ücretler gibi sanayi toplumuna özgü tipik sorunlar da sendikacıların, işverenlerin, devrimci işçi partilerinin bütün çabalarına rağmen ikinci dalga üretim sistemi içinde kalındığı sürece çözümlenmeyebilir. Kapitalist ve sosyalist düzenlemelere karşın bu sorunlar 300 yıldan beri sürüp gidiyorsa, bunların sistemin özü gereği böyle olduğunu düşünmekte haklı olabiliriz. Büroda ve fabrikada yeni bir üretim sistemine geçiş ve belki de elektronik köşke giden yolların açılması, günümüzdeki bütün sorunların ortadan kalkmasını sağlayabilir ve üzerinde tartıştığı, boğuştuğu ve belki de uğruna öldüğü meseleleri çağ dışına itebilir. Elektronik köşkün yarının standart bir kuruluşu olup olmayacağını bugünden kestiremeyiz. Ama şunu bilelim ki bugünkü çalışanlar ordusunun %10 ile 20'si önümüzdeki 20-30 yıl içinde bu tarihsel geçişi yaptığı takdirde bütün ekonomimiz, kentlerimiz, çevremiz, aile yapımız, değerlerimiz hatta politikamız tanınamayacak ölçüde değişebilir. Bu üzerinde düşünmeye değer bir olasılıktır. Genellikle ayrı ayrı ele alınan bazı üçüncü dalga değişikliklerini şimdi birbirleriyle ilişkileri içinde incelemek mümkündür. Enerji sistemimizin ve teknolojik tabanımızın değişecek yeni bir teknosfer oluşturduğunu gördük. Bu, tam da bizim haberleşme araçlarımızı yığınsallıktan kurtarmak ve akıllı bir çevre yaratmak suretiyle enfosferi devrim yaparcasına değiştirdiğimiz sırada olmaktadır. Bu iki büyük akım da bir araya gelerek fabrika ve bürodaki işin niteliğini değiştirip bizi yine eve götürecek şekilde üretim sistemimizin temelinde yatan yapıyı değiştirmektedir. Sadece bunlar bize bizim yeni bir uygarlığın eşiğine geldiğimiz savını haklı gösterir. Ama biz aynı zamanda aileden, dostluktan, okula, şirkete kadar toplum yaşamımızı da değiştirip ona yeni bir yapı veriyoruz. Üçüncü dalga teknosferi ve enfosferi ile birlikte yeni bir sosyosfer yaratmak üzereyiz. 17. Bölüm. Geleceğin Ailesi. 1930 yıllarındaki büyük ekonomik bunalım sırasında milyonlarca insan işlerinden atılmıştı. Fabrikaların kapıları onların arkasından büyük bir gürültüyle kapanırken bu insanlar bütün umutlarını yitirmişlerdi, kendilerinden utanıyorlardı. Zamanla işsizlik daha mantıklı bir şekilde ele alınmaya başlandı. Artık ona bireyin tembelliğinin, ahlaksızlığının sonucu olarak değil, bireyin kontrolü dışındaki dev güçlerin eseri olarak bakılıyordu. Servetin kötü dağılışı, uzağı görmeden yapılan yatırımlar, başını almış giden spekülatif faaliyetler, budalaca hazırlanmış ticaret politikaları, beceriksiz hükümetler. İşsizliğe neden olan işte bunlardı, yoksa işten atılan adamın kusurları değil. Birçok durumda bu suçluluk duygusu yersizdi. Bugün de yine çok kişi kendilerini onurlarıyla oynandığı duygusuna kaptırmış bulunuyor. Bu kez bunun nedeni ekonomik durum değil, ailenin bölünmesi. Kadın erkek milyonlarca insan yıkılan ailelerin enkazı içinden çıkarken kendilerini suçlamaktalar. Genellikle bu suçluluk duygusu da hatalı. Eğer sadece çok küçük bir azınlık söz konusu olsaydı, ailelerin yıkılması bireylerin suçluluğunu ve kusurluluğunu da gösteriyor olabilirdi. Fakat ayrılık, boşanma ve başka türlü aile felaketleri birçok ülkede milyonlarca insanın başına geliyorsa, bu işin sorumluluğunu sadece kişilerin yüklenmesi saçma olur. Ailedeki bu çöküntü aslında sanayinin içinde bulunduğu genel bunalımın, ikinci dalga kurumlarındaki çöküntünün bir bölümüdür. Bu yeni bir sosyosfere, üçüncü dalga sosyosferine temel hazırlanma işleminin bir parçasıdır. Bu allak bullak edici olay bizim kişisel yaşamımıza da yansımakta, aile sistemimizi tanılamayacak şekilde değiştirmektedir. Bugün bize ailenin darmadağın olduğu, bunun baş sorunumuzu oluşturduğu durmadan söyleniyor. Başkan Carter, belki ulusal hükümetin aileden yana bir politika izlemesi zorunludur, bundan daha önemli başka bir sorun olamaz diyor. Papazlar, başbakanlar, basın, nutuk atmaya meraklı olanlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Yalnız aile deyince mümkün olan her şekliyle aileyi değil, belirli bir aileyi, ikinci dalganın getirdiği aileyi kastediyorlar. Genellikle bunların düşündükleri ekmek parasını kazanan koca, ev kadını olan bir karı ve birkaç küçük çocuktan oluşan bir ailedir. Başka birçok aile şekilleri olduğu halde ikinci dalga bu tür aileyi, yani çekirdek aileyi yeğledi ve bütün dünyaya kabul ettirdi. Yaygın bir şekilde paylaşılan değerleriyle, yaşam tarzlarıyla, hiyerarşik bürokratik iktidar düzeniyle, birbirinden ayrı ev ve iş hayatlarıyla, kitle üretimi toplumuna çok iyi uyduğu için bu aile tipi toplum tarafından onaylanan standart bir model haline getirilmiştir. Bugün yetkililer bize aileyi kurtarmamızı söyledikleri zaman işte kafalarında olan ikinci dalganın bu aile tipidir. Bu kadar dar düşündüklerinden yalnızca bütün sorunu yanlış anlaşmakla kalmazlar, çekirdek aileye eski saygınlığını iade etmek için gerekli saydıkları önlemler konusunda da çok çocukça davranırlar. Yetkililer açık saçık yazıların, resimlerin satışında rock müziğe kadar türlü şeyi aile bunalımından sorumlu tutarlar. Bazıları kürtaja karşı çıkarak, seks eğitimini kaldırarak ya da kadın haklarını savunanları engelleyerek aileyi yeniden derleyip toparlamanın mümkün olduğunu bize söylerler. Bazıları aile eğitimi derslerinin verilmesini önerirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde aile istatistiklerinden sorumlu olan bir başka kişi, akıllıca bir evliliğin nasıl yapılabileceği konusunda halkın eğitilmesini ya da eş seçmek için bilimsel açıdan denenmiş ve halk tarafından tutulan bir sistem geliştirilmesini salık vermektedir. Başkaları da, bize asıl gerekli olan evlilik danışmanlarıdır, hatta aileyi yeniden halkın gözüne sokmak için halkla ilişkiler konusunda uzman kişilerdir diye buyururlar. Tarihsel değişiklik dalgalarının bizi nasıl etkilediğini görmeyen bu adamlar iyi niyetle, ama konuyla tümden ilgisiz bir takım önerilerde bulunurlar. Ne yapmalı? Eğer çekirdek aileyi yeniden eski saygın yerine getirmek istiyorsak, yapılacak bazı şeyler vardır. İşte birkaç örnek. Fabrikaya dayalı kitle üretim toplumunu koruyabilmek için teknolojiyi ikinci dalga aşamasında dondururuz. Önce bilgisayarları kırarak işe başlayınız. Bilgisayar, ikinci dalga tipi aile bakımından, kürtaj yasasından, eşcinseller için özgürlük isteyenlerden, açık saçık edebiyattan ve filmlerden daha tehlikelidir. Çünkü çekirdek aile egemenliğini sürdürebilmek için kitle üretimi sistemine gereksinme duyar, oysa bilgisayar bizi bu sistemden uzaklaştırmaktadır. Sanayi üretiminin sürüp gitmesi için üste para veriniz. Ekonomide hizmetler sektörünün gelişmesini ise engelleyiniz. Büro işçileri, meslek sahibi insanlar, teknisyenler, fabrika işçilerine oranla gelenekleri aileye daha az bağlıdırlar. Gerek psikolojileri, gerekse entelektüel yapıları bakımından daha az ele avuca sığarlar. Boşanma sayısıyla hizmet sektöründe çalışanların sayısı at başı birlikte gitmektedirler. Nükleer enerjiden ve merkeziyetçi bir yöntemle üretilen enerjiden yararlanarak enerji sorununu hallediniz. Çekirdek aile daha çok merkeziyetçi bir topluma uyar, toplumdaki merkeziyetçiliğin derecesi ise büyük ölçüde enerji sistemlerine bağlıdır. Kablolu televizyondan ve kasetten başlayarak yığınsallığını gittikçe daha çok yitiren haberleşme yöntemlerini yasaklayınız. Bu arada yerel dergileri yasaklamayı da ihmal etmeyiniz. Çekirdek aile en iyi, çeşitli fikirler ve değerler üzerinde ulusal fikir birliği sağlamış olan toplumlarda barınabilir. Yoksa bu konularda çeşitliliğe yer veren toplumlarda değil. Bazıları ailenin çökmesine neden oldu diye aptalcasına kitle haberleşme araçlarını kınarlar. Oysa çekirdek aile tipini bir ülke haline getiren kitle haberleşme araçları olmuştur. Kadını yaka paça mutfağa sokunuz. Kadınlara verilen ücreti asgariye indiriniz. Kadının iş gücü içindeki yerini daha da kötüleştirmek için kıdem tazminatı ile ilgili hükümleri kolaylaştırmayın, güçleştiriniz. Evde yetişkin kimse kalmazsa nasıl çekirdek aile olabilir? Tabii aynı sonucu elde etmek için tersini de yapabiliriz. Yani erkeği evde tutup çocukların bakımını ona bırakırız. Kadınınsa dışarıda çalışmasına izin veririz. Aynı zamanda daha uzun süre ailelerine muhtaç olmaları için genç işçilerin ücretlerini de iyice azaltınız. Bu şekilde onların psikolojik bakımdan da ailelerine daha çok bağlı olmalarını sağlayabilirsiniz. Çekirdek ailenin bu niteliğini yitirmesinin bir başka nedeni de gençlerin işe gitmek suretiyle ana baba kontrolü dışına çıkmalarıdır. Biyolojik üretimle ilgili araştırmaları ve doğum kontrol önlemlerinin uygulanmasını yasaklayın. Kadın bunlar sayesinde bağımsızlığını ilan ediyor ve aile dışı cinsel ilişkiler kuruyor. Toplumun yaşam standardını 1955 öncesi düzeyine indiriniz. Çünkü refah yalnız adama, boşanmış kadın ve erkeğe, çalışan kadına, tek başına yaşayabilme olanağını verir. Çekirdek ailenin bozulmadan kalabilmesi için biraz yoksulluğa ihtiyacı vardır. Bunun fazlası da iyi değildir, azı da. Politikada, sanatta, eğitimde, iş hayatında ve bunun gibi alanlarda çeşitliliği, fikir ve hareket özgürlüğünü, kişiliği geliştiren her türlü değişikliğe karşı çıkınız ve böylece yığınsallığını yitirmeye başlayan toplumun yeniden kitleleşmesini sağlayınız. Yalnız yığınsal toplumda çekirdek aile tipi ağır basar. Kısacası aile deyince çekirdek aile tipini anladığımız sürece aileden yana bir politika izlemek ancak böyle olur. Eğer ikinci dalga tipi bir aileyi yeniden ihya etmek istiyorsak, daha önce ikinci dalga uygarlığını ihya etmeliyiz. Yalnızca teknolojiye değil, bütün tarihe dur demeliyiz. Çünkü izlediğimiz olay sadece ailenin ölümü değil, içinde bulunan her bir ailenin erdemleri fazla abartılmış çekirdek modelini candan benimsediği sanılan ikinci dalga aile sisteminin yıkılışı ve onun yerini almak üzere ortaya çeşitli aile tiplerinin çıkışıdır. Nasıl üçüncü dalgaya geçerken üretimi, haberleşme araçlarımızı yığınsallıktan uzaklaştırıyorsak, aynı şekilde aile sistemimizi de yığınsallıktan uzaklaştırıyoruz. Başka yaşam tarzları. Nasıl ikinci dalganın gelişi kalabalık ailelerin sonu olmadıysa, üçüncü dalganın gelişi de çekirdek aile tipinin sonu demek değildir. Sadece bu aile tipi artık toplum için bir model sayılamaz demektir. Pek üzerinde durmadığımız nokta, En azından 3. dalganın en çok giriş yaptığı Amerika'da insanların çoğunun zaten şimdiden çekirdek aile tipinin dışında yaşamakta oluşudur. Eğer çekirdek aileyi çalışan erkek, eve bakan kadın ve iki çocuk diye tanımlarsak ve kaç Amerikalının böyle bir ailede yaşadığını sorarsak, alacağımız yanıt çok şaşırtıcı olacaktır. Amerikan halkının yalnız %7'si bu tip bir ailede yaşamaktadır. Halkın %93'ü artık ikinci dalganın bu idealine uygun bir aile hayatı yaşamıyor. Tanımlamamızı hem kadının hem de erkeğin çalıştığı ve ikiden fazla çocuğa sahip aileleri içine alacak şekilde değiştirirsek bile, yine nüfusun büyük bir çoğunluğunun 3/2'sinin ya da 4/3'ünün bu tür aile kapsamı dışında kaldığını görürüz. Üstelik elimizdeki bütün veriler ne şekilde tanımlarsak tanımlayalım, çekirdek tipe uygun aile sayısının devamlı olarak azaldığını ve diğer aile türlerinin sayısının ise sürekli arttığını göstermektedir. Bir kere solo yaşayanların, yani ailesiz, tek başına yaşayanların sayısının artmakta olduğunu görüyoruz. 1970 ile 1978 yılları arasında 14 ile 34 yaşları arasında olup da yalnız yaşayanların sayısı 3 misli artarak 1,5 milyondan 4,3 milyona çıkmıştır. Bugün Amerika'da her 5 haneden birinde tek başına yaşayan bir insan vardır. Bunların hepsi istemedikleri halde tek başına yaşamaya mahkum edilmiş kimseler değildir. Bazısı hiç olmazsa bir süre için özellikle bu yaşam biçimini seçmiştir. Seattle Eyalet Meclisi üyelerinden bir kadın şöyle demektedir. Eğer istediğim gibi bir adam çıkarsa evlenmeyi düşünürüm ama bunun için mesleğimi feda etmem. Bu kadın bu arada yalnız yaşamaktadır ve yuvadan önce ayrılıp daha sonra evlenen yetişkinler grubundandır. Bir nüfus sayımı uzmanı olan Arthur Norton'a göre bu bir geçiş aşamasıdır ve Amerika'da gittikçe daha çok insan tarafından yaşamın gayet makul karşılanması gereken bir bölümüdür. Daha yaşlı bir nüfus dilimine bakarsak, çoğu iki evlilik arasında bulunan iki eski evliler grubunu görürüz. Bunlar şu anda tek başlarına yaşamaktadırlar ve bundan çok memnundurlar. Bu tür grupların çoğalması bir yalnız adam kültürünün doğmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Bunlar için barlar, kayak evleri, açılmakta geziler düzenlenmektedir. Taşınmaz mal sanayi de buna ayak uydurmuştur. Yalnız bekarlara göre ayrılmış konutlar hazırlamıştır. Yatak odası sayısı daha az olan küçük apartmanlar çevre evleri yapmaya başlamıştır. Bugün Amerika'da ev alanların neredeyse 1/5'ini yalnız yaşayanlar oluşturmaktadır. Bir arada yaşayıp yasal formalitelere boş veren insanların sayısında da artış vardır. Yetkililere göre son 10 yıl içinde bu grup 2 mislinden fazla büyümüştür. Bu adet o kadar çok yaygınlaşmıştır ki Amerika Birleşik Devletleri Konut ve Kentsel Geliştirme Dairesi gelenekleri bir kenara atmış ve kamuya ait binalara bu tür çiftlerin de yerleşebilmesini sağlamak için kurallarında değişiklikler yapmıştır. Bu arada Connecticut ve Kaliforniya'da mahkemeler bu tür çiftler boşanınca ortaya çıkan hukuk ve mülkiyet sorunlarını halletmeye çalışmaktadırlar. Gazetelerde etiket kurallarını işleyen yazarlar taraflara hitap ederken hangi soyadının kullanılması gerekeceği konusunda yazılar yazıyorlar. Sonra evlilik danışmanlarına ek olarak yeni bir meslek, çiftlere sorunlarında yardımcı olacak danışmanlar türemiştir. Çocuktan arınmış kültür. Başka bir önemli gelişme de kendi istekleriyle çocuktan arınmış adı verilen bir yaşam tarzını seçenlerin sayısındaki artıştır. James Remy'e göre çocuk etrafında dönen evden, yetişkinler etrafında dönen eve doğru bir geçiş var. Bu yüzyılın başında yalnız yaşayan insanların sayısı çok azdı ve en küçük çocuğu da evden ayrıldıktan sonra uzun süre yaşayanlar da pek fazla değildi. Böylece yuvaların çoğu çocuk etrafında dönerdi. Buna karşılık 1970 yılında Amerika'da 3 yetişkinden yalnız bir tanesinin evinde 18 yaşından küçük bir çocuk olduğu saptanmıştır. Bugün çocuktan arınmış bir yaşamın yaygınlaşması için kurulmuş örgütler vardır. Sanayileşmiş uluslarda çocuk yapıp yapmama konusunda tereddüt duyanların sayısı da çoğalmaktadır. 1960 yılında en azından bir kez evlenmiş ve 30 yaşından genç Amerikalı kadınlarda sadece %20'si çocuksuzdu. 1975 yılında bu oran %32'ye yükseldi. Yani 15 yılda %61 artış var. Çocukları olmayanların haklarını korumak ve doğumu teşvik eden propagandalarla mücadele etmek için ağzı laf yapan bir de örgüt kurulmuş bulunmaktadır. İngiltere'de Çocuksuzlar Ulusal Derneği adında buna benzer bir dernek kurulmuştur. Avrupa'nın geri kalan bölümlerinde de birçok çift özellikle çocuk sahibi olmama yolunu seçmektedir. Söz gelişi Almanya'da Bonn'da yaşayan ve ikisi de 30 yaşının altında olan bir karı koca açık açık çocuğumuzun olacağını sanmıyoruz demektedir. Oysa bunlar oldukça varlıklı insanlardır, bir evleri vardır, arada tatil için Kaliforniya'ya, Güney Fransa'ya gidebilmektedirler. Çocukları olsa yaşayış şekillerini büyük ölçüde değiştirmek zorunda kalacaklardır. Biz böyle yaşamaya alıştık diyorlar. Bağlanmak istemiyoruz. Çocuk sahibi olmak konusunda bu tereddüte kapitalizmin yozlaşmasının bir belirtisi diye de bakamayız. Aynı durum Sovyetler Birliği'nde de vardır. Orada da birçok genç çift Bond'daki o karı koca gibi konuşmakta, çocuk sahibi olmayı kesinlikle reddetmektedirler. Sovyetler Birliği'ndeki Rus olmayan azınlıkların nüfuslarının hızla arttığını da göz önünde tutan yetkilileri bu durumlar iyice kaygılanıyor. Çocuk sahibi ailelere döndüğümüz zaman çekirdek aile tipinin çökmeye yüz tuttuğu daha da belli olmaktadır. Ana ve babadan yalnız bir tanesi tarafından yürütülen ailelerin sayısının artması bunun en iyi kanıtıdır. Bu son yıllarda genellikle çekirdek ailelerde olmak üzere boşanma ve ayrılma o kadar çoğalmıştır ki bugün Amerika'da 7 çocuktan biri ana babadan yalnız biri tarafından büyütülmektedir. Kentlerde bu oran daha da yüksektir. 4 çocuktan biri ana babadan yalnız biri tarafından büyütülmektedir. Yine de sadece Amerika'da görülen bir olgu değildir. İngiltere'de de bugün her 10 aileden birinde ana babadan yalnız biri vardır. Bunlardan neredeyse 6'da birinin başında bulunan erkektir. New Society dergisine göre yoksulluk içinde olup sayıları en çok artan grubu bunlar oluşturmaktadır. Bunları savunmak için merkezi Londra'da olan bir örgüt kurulmuştur. Almanya'da Köln'de bir kuruluş bu tür aileler için özel bir blok inşa etmiş ve aileye bakan büyüğün çalışabilmesini sağlamak için gündüz çocuklara bakım sağlamıştır. İskandinavya'da da bu ailelerin desteklenmesi için özel bir örgüt kurulmuştur. Söz gelişi İsveç'teki yuvalarda ve çocuk bakım evlerinde bu tür ailelere öncelik tanınmıştır. Hatta İsveç'te olsun, Norveç'te olsun bu tür aileler tipik çekirdek ailelerden daha yüksek hayat standartlarına sahiptirler. Bu arada boşanan kişilerin yeniden evlenmeleri şeklinde yeni bir aile tipi ortaya çıkmıştır. Bu tip ailenin sayısı iyice artmıştır. Şok adlı kitabımda buna eklemli aile adını vermiştim. Böyle bir aile, ikisi de boşanmış, çocuklu kadın ve çocuklu erkeğin bu kez birbirleriyle evlenip, iki eski ailenin ürünü olan çocukları da bir çatının altına toplamasıyla oluşur. Bugün, Amerika'da çocukların %25'inin böyle ailelerde yaşadığı tahmin edilmektedir. David'in Miles'a göre, çok ana babalı bu tür aileler yarının model ailesi haline gelebilir. Bugün, iktisaden poligami devri yaşıyoruz, diyor Miles. Bununla birleşen bu iki ailenin çocuklarının bakımı gibi ödemeler için karşılıklı para alıp vermelerini kastediyor. Bu aile şeklinin yayılmasıyla üvey ana babayla üvey çocuklar arasında cinsel ilişkilerin de arttığını belirtiyor. Bugün teknolojik bakımdan ileri ülkelerde eşcinsler arası evlilik, komün, yaşlıların masrafları, bazı çiftlerin de eşleri paylaşmak üzere birleşmesi, bazı etnik azınlıklar arasında aşiretler halinde toplanma gibi daha önceleri hiç görülmemiş olan aile türleri ortaya çıkmıştır. Sözleşmeli evlilikler var, aile kümelenmeleri var, ortaklaşa cinsel ilişkiye yer veren ya da vermeyen daha bir sürü aile şekli var. Aile tiplerindeki bu çeşitlilik bile yüzeyin hemen altında kıpırdanıp duran çok daha zengin aile çeşitleri hakkında yeterli bir fikir vermez. Kellam, Enzminger ve Turner adındaki üç psikiyatr hemen Chicago yakınlarındaki bir zenci semtinde yetişkinlerin en azından 86 şekilde bir araya gelip çeşitli aileler kurduklarını saptamışlardır. Akılları durduracak kadar çeşitli bu akrabalık ilişkileri karşısında en tutucu düşünürler bile artık çekirdek aile çağının sona erdiğini ve çeşitli aile şekillerine yer veren bir topluma geçmek üzere olduğumuzu kabul etmişlerdir. Oysa bir zamanlar bu radikal bir düşünce sayılırdı. Sosyolog Jesse Bernard şöyle diyor. Gelecekte evliliğin en büyük özelliğini birbirleriyle türlü amaçlarla ilişki kurmak isteyen insanlara çeşitli opsiyonlar tanınması olacaktır. Sık sık sorulan ailenin geleceği ne sorusu çoğunlukla ikinci dalgaya özgü aile tipi toplumdaki ağırlığını yitirdikçe onun yerini bir başka aile biçiminin alacağı düşüncesini içerir. Büyük bir olasılıkla bu değişikliğin sonunda üçüncü dalga uygarlığında uzun süre tek bir aile biçimi egemen olmayacaktır. Daha çok çeşitli aile oluşumlarını göreceğiz. Bir yığın insanın tek bir aile düzeni içinde yaşaması yerine, herkesin yaşamı boyunca bu sistem içinde kendi kişiliğine uygun bir yol çizdiğine ve çeşitli aşamalardan geçtiğine tanık olacağız. Yine söyleyelim, bu çekirdek ailenin yok olması, ölmesi anlamına gelmez. Biz, çekirdek ailenin toplumca kabul edilen ve onaylanan çeşitli aile tiplerinden sadece bir tanesi olarak sürüp gideceğini söylüyoruz. Üçüncü dalga toplumu sardıkça, üretim sistemi ve enformasyon sistemi gibi toplumdaki aile sistemi de yığınsallığını yitirecektir. Ne tür aile? Ortaya çeşitli aile biçimleri çıkacaktır. Fakat üçüncü dalga uygarlığına bunlardan hangilerinin diğerlerinden daha önemli olacağını söyleyebilmek için vakit çok erkendir. Çocuklarımız uzun yıllar evlenmeyecekler mi? Çocuk yapamayacaklar mı? Ya biz yaşlılar için hazırlanmış komünlere mi çekileceğiz? Ya şu anda bize ters gelen başka olasılıklar? Çok kocalı, tek karılı aileler? Genetik çalışmalarımızın ileride herkese çocuğunun cinsiyetini önceden seçme olanağını vermesi ve çoğunluğunda çocukların erkek olmasını istemesi halinde böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Ya eşcinsel ailelerin çocuk yetiştirmesi nasıl olacak? Mahkemeler şimdiden bu davalarla meşgul olmaya başladılar. Seks dışı yollardan çocuk üretimi sorunu da gündeme gelmektedir. Yaşamımız boyunca hepimiz aile hayatı ile ilgili belirli deneyimlerden geçeceksek, bunun aşamaları ne olacaktır? Önce bir deneme evliliği, sonra çocuk yapmadan karı ve kocanın çalışması temeline göre kurulmuş bir aile düzeni ve en sonunda da çocuklu evlilik mi? Bu aşamaları istediğiniz gibi değiştirmek olası. İstediğiniz kadar hayretle, öfkeyle bağırın. Bunların hiçbiri imkansız değildir. Jesse Bernard'ın söylediği gibi, aile konusunda aklınıza ne gelirse gelsin, mutlaka birisi bunu denemiştir ve böyle bir düzen içinde yaşayanlara bu değişik şekiller son derece doğal gelmiştir. Hangi tür aile biçimleri ortadan kalkacak, onun yerine hangileri gelip yerleşecek? Bunu verilen vaazlar değil, teknoloji ve iş konusunda alacağımız kararlar belirleyecektir. Aile yapısını, iletişim şekilleri, değerler, demografik değişiklikler, dinsel akımlar, hatta çevresel değişiklikler gibi birçok etkenler etkilerse de, özellikle aile biçimiyle çalışma düzeni arasında çok sıkı bir bağ vardır. Bu bakımdan nasıl çekirdek aile, fabrika ve büro çalışmalarının doğmasıyla geliştiyse, işin fabrikadan ve bürodan uzaklaşması da aile üzerinde büyük bir baskının doğmasına neden olabilir. İş gücünde ve işin niteliğinde yapılacak değişikliklerin aile hayatını nasıl etkileyeceğini tek bir bölüme sığdırarak anlatamayız. Ancak bize yabancı gelen öyle bir değişiklik var ki, özellikle bunun üzerinde şimdiye kadar durulduğundan çok daha fazla durmak gerekir. Tabii bu, işin fabrika ve bürodan alınıp yeniden eve götürülmesidir. 25 yıl sonra iş gücünün %15'inin bütün gün ya da belirli saatlerde evde çalıştığını düşünün. Evde çalışmak bizim kişisel ilişkilerimizin özünü ve sevginin anlamını nasıl değiştirir? Elektronik köşkte hayat nasıl olacaktır? Evde yapılan iş ister bir bilgisayarı programlama, ister bir broşür yazma, ister çok uzaklarda yapılan bir üretim sürecini ekranda kontrol etme, ister bir bina projesi hazırlama olsun, getireceği bir değişikliğin ne olacağı çok bellidir. İşin eve getirilmesi demek, şimdi birbirlerini günde ancak birkaç saat görebilen karı kocaların artık birbirlerine daha yakın olmaları demektir. Kuşkusuz bazıları uzun süre böyle beraber olmaktan hiç hoşlanmayacaktır. Buna karşılık birçok insanda bu birlikte oluş, birçok şeyi paylaşma sayesinde evliliklerinin kurtulduğuna, ilişkilerinin zenginlik kazandığına inanacaktır. Gelin birkaç elektronik köşkü ziyaret ederek insanların toplumdaki bu köklü değişikliğe nasıl uyduklarını görelim. Böyle bir gezi kuşkusuz önümüze çok çeşitli yaşayış ve çalışma şekilleri getirecektir. Bazı evlerde belki de çoğunda karı kocanın her şeyi alışılmış şekilde paylaştıklarını, taraflardan birinin iş yaparken ötekinin de ev işleriyle uğraştığını görebiliriz. Büyük bir olasılıkla erkek bilgisayar için program hazırlarken kadın çocuklara bakacaktır. Ama işin evde oluşu, bu iki tür çalışmanın da birlikte götürülmesini, bir ölçüde paylaşılmasını kolaylaştırabilecektir. Bu bakımdan belki bazı evlerde kadın erkeğin bir tam gün işi aralarında paylaştıklarını, söz gelişi kadının da erkeğin de dörder saat çalışarak karmaşık bir üretim sürecini ekrandan kontrol ettiklerini görebiliriz. Buna karşılık sokağın biraz daha aşağısındaki başka bir evde kadının ayrı, erkeğin ayrı olmak üzere işi birden yaptıklarına tanık olabiliriz. Canlı hücreler üzerinde uzmanlaşmış bir fizyologla bir yeminli münasip ayrı ayrı kendi işlerini yapabilirler. Böyle bir durumda bile tarafların bazı sorunları paylaşmaları, birbirlerinin işleri hakkında bazı şeyler, bazı sözcükler öğrenmeleri, işle ilgili olarak aralarında bazı konuşmalar yapabilmeleri mümkün olacaktır. Böyle bir ortamda bir insanın iş hayatının ev hayatından kesin bir şekilde ayrılması imkansızdır. Aynı nedenlerle de karının kocayı, kocanın karıyı yaşamlarının bir boyutunun dışında tutmaları olanaksızdır. Aynı geziye devam edersek yandaki evde belki de iki ayrı işi olan bir karı koca ile karşılaşırız ama bunlar iki işi de ortaklaşa yaparlar. Örneğin erkek bir süre sigorta işlerinde bir süre de bir mimara yardımcı olarak çalışır, kadın da kocası gibi sırayla aynı işleri yapar. Bu düzen sayesinde daha çeşitli, dolayısıyla da daha ilginç bir çalışma şekli bulmuş olurlar. Bir ya da birkaç işin paylaşıldığı evlerde taraflar birbirlerinden çok şey öğrenirler, sorunları çözmek için birlikte çaba harcarlar, aralarındaki alışveriş artmış olur. Bütün bunlar ilişkilerinin daha yakın ve içten olmasını sağlar. Kuşkusuz, söylemeye bile gerek yok, zorunlu olarak yan yana gelmiş bulunmak mutlaka mutluluk getirmez. Birinci dalganın kalabalık ailesi de bir ekonomik üretim ünitesiydi ama herhalde kişiler arası ilişkilerde duyarlılığı arttıran, psikolojik destek sağlayan bir model değildi. Bu, ailelerinde kendilerine özgü sorunları, onların da zorlandıkları noktalar vardır. Ama en azından bireyler arasında bir kopukluk, bir soğukluk yoktu. Birlikte çalışmanın başka hiçbir yararı olmasa bile en azından duyarsızlığı kaldırmak, bireyleri birbirine bağlamak, kopukluğa yer vermemek gibi iyi bir yanı vardı. Bugün birçok insan bunun özlemini çekmektedir. Kısacası evde çalışmanın büyük ölçüde yaygınlaşması yalnızca aile yapısını etkilemekle kalmaz, aile içindeki ilişkileri de değiştirir. En basit şekliyle söyleyelim. Taraflar arasında ortak bir takım deneyimler ve eşlerin yeniden birbirleriyle konuşmasını sağlar. Yani bu ilişkileri ölmekten kurtarır, en azından canlandırır. Belki sevgi kavramına da yeni bir tanım getirir ve onu düpedüz sevgi olmaktan çıkarır. Sevgiden de öte. İkinci dalganın gelişiyle ailenin birçok işini başka kuruluşlara, örneğin eğitime, okula, hasta bakımını hastanelere aktardığını görmüştük. Aileye özgü bu işlevlerin ondan çekilip alınmasıyla birlikte romantik sevgi de yaygınlaşmıştır. Birinci dalganın insanı kendisine eş ararken çok büyük bir olasılıkla "Bana evlenmem söylenen bu kadın iyi bir işçi midir? Hastaya bakmasını bilir mi? Çocukları iyi yetiştirecek mi? Birlikte rahat çalışabilecek miyiz? O da bu yükü yüklenecek mi yoksa kaytaracak mı?" diye sormuştur. Şimdi bile köylü aileleri gelin alırken sağlam mı yoksa hastalıklının teki mi diye sorarlar. İkinci dalga çağında aileye özgü işlevler başka yerlere aktarılınca sorular da değişti. Aile artık bir üretim ekibi, bir okul, bir hastane, bir bakım evi değildi. Buna karşılık psikolojik işlevleri daha önem kazanmıştı. Evlilik, insana bir arkadaş edinme, cinsel ilişki kurma olanağını veriyor, sıcaklık, destek sağlıyordu. Ailenin işlevindeki bu değişiklikler kısa zamanda eş seçmekte kullanılan ölçülere de yansıdı. Bu yeni işlevlerin hepsi tek bir sözcükte kullanıyordu, sevgi. Zaten halk kültürü bize dünyanın sevgiye dayandığını söyler. Tabii gerçek hayat hiçbir zaman romantik bir şekilde yaşanmaz. Bir eş seçiminde sınıf, toplumundaki mevki, kazanç miktarda önemli roller oynamaya devam ediyordu. Fakat büyük harfle yazılmış bir sevginin yanında bütün bunların ikinci planda kaldığı kabul ediliyordu. Yarın elektronik köşkün gelişmesi ve yerleşmesi bu tek yönlü mantığı bir yana itebilecektir. Günlük yaşamının büyük bir bölümünü başka yerde değil de eşiyle birlikte evde geçirecek insanlar sadece cinsel ve psikolojik doyumu, hatta toplum içindeki mevki, yeri düşünmekle yetinmeyeceklerdir. Sevgiden başka cinsel ve psikolojik doyumdan başka kafa da arayacaklardır. Sevgiden başka vicdan, sorumluluk duygusu arayacaklar ve işle ilgili başka erdemler arayacaklardır. Gelecekte hiç olmazsa bazı ailelerin bir takım işlevleri üzerlerinden atmak yerine yenilerini üstleneceğini ve genellikle ailenin çok dar bir konuda uzmanlaşmış bir toplumsal birim olmaktan çıkacağını düşünebiliriz. Bu değişiklikle birlikte evlilikte kullanılan ölçüler hatta sevginin tanımı değişecektir. Genç işçiler. Elektronik köşkte çocuklar da başka türlü yetişecek. Başka bir neden olmasa bile bunun böyle olmasını en azından işi göre göre büyümeleri sağlayacaktır. Birinci dalga çocukları gözlerini açar açmaz ana babalarını çalışır durumda görürlerdi. Buna karşılık ikinci dalga çocukları hiç olmazsa son yıllarda okula kapatılmışlar ve gerçek iş hayatından ayrılmışlardır. Bugün bunlardan çoğu babalarının ne yaptığını, çalışma hayatının nasıl olduğunu bilmez bile. Sorun şu. Bugün çocuklar, özellikle bolluk içinde olanların çocukları, ana babalarının yaşamının önemli bir bölümünden kopmuş durumdadırlar. Elektronik köşkte ise çocuklar işi görmekle kalmazlar, bir yaşa geldikten sonra kendileri de yapmaya başlarlar. Bazı işler, özellikle gençler için ayarlanıp hatta onların eğitiminin bir parçası haline getirilebilir. 13-14 yaşlarındaki çocukların karmaşık satış işlerini becerebileceklerini kabul etmeyenler, bunların yaştaşlarının Kaliforniya'da bilgisayar satan mağazalarda çalışanlarını görmemiş olanlardır. Bacak kadar çocuklar bana bilgisayarın evde nasıl kullanılacağını ayrıntılarıyla anlattılar. Bugün gençlerin yabancılaşması belki de onlara bitmek bilmeyen o uzun gençlik çağı boyunca toplumda üretim dışı roller verilmesinden kaynaklanmaktadır. Elektronik köşk bu durumu düzeltebilir. Belki de gençleri elektronik köşkte işe katmak, bugünün sayısı çok yüksek olan genç işsizler sorununu halletmenin de tek gerçek yoludur. Oysa bu sorun önümüzdeki yıllarda pek çok ülkede çok daha önem kazanacak ve gençlerin suç işlemesi, şiddete başvurması, ruhen çökmesi gibi olguları da birlikte getirecektir. Bu sorunlar, ikinci dalga ekonomisi çerçevesi içinde kalındıkça ancak totaliter yöntemlerle halledilebilir. Örneğin, gençler askere alınıp savaşa sürülebilir, elektronik köşk gençlere toplum ve ekonomi bakımından verimli rollerin verilmesini sağlayacak yolları açar. Bu yüzden belki de yakında sömürülmeye karşı bir takım koruyucu önlemlerle birlikte çocukları işten uzaklaştırmayı değil, işe itmeyi amaçlayan siyasal kampanyalar açıldığını görebiliriz. Elektronik aile. Evde işe yer veren bir yuvanın nitelik değiştirdiğini, genişlemiş elektronik aile haline geldiğini de görürüz. 6. kaset, 1. yüzün sonu.